Ayrım 22. Sayfa 219. Bölüm 7. Mustafa Kemal'in Kağnısı. 1. Cephaneyi cepheye yetiştirmek. Milli mücadele ile ilgili anılarda ve edebiyatta sırtlarında cephane ve erzak taşıyan kadın motifi çok işlenmiştir. Bunun nedeni bu olayın gerçekten Türk köylü kadınlarının gösterdiği özveriyi temsil etmesidir. Türk kadınları Kurtuluş Savaşı'ndan önce de cephane ve erzak taşımışlardı. Henüz düzenli ordunun kurulmadığı, dolayısıyla sırtlarında cephane ve erzak taşımak gibi bir ihtiyacın olmadığı Ocak 1920'de Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin İstanbul'daki bazı gazetelerin Kuvayi Milliyecileri iddiaçı diye suçlayan yayınlarına tepki olarak Matbuat Cemiyeti'ne gönderdiği yazıda şöyle deniyor: "Harpte en ziyade felaket çeken biz zavallı Anadolu kadınlarıyız. 5 senedir bu harbe kocalarımızı, kardeşlerimizi, memleketin müdafaası için verdik. Kendimiz toprak kazdık, öküzlerin yerine saban çektik. Harp sahnelerinde sırtımızla askerimizin erzakını taşıdık, taş taşıdık." Hakimiyet-i Milliye, sayı 6-2-2-1920, Kaplan ve Devamı, devrin yazarlarının kalemiyle nokta nokta sayfa 216-219. Açıklamayı yapanların Anadolu'daki memur, eşraf ve aydın kadınları olduğu açıktır. Bunların sırtlarında erzak ve cephane taşımadıkları, çift sürmedikleri de ortadadır. Buna karşılık Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Anadolu köylü kadınlarının 1. Dünya Savaşı'nda çektiklerini ve gösterdiği özveriyi miras edinmiştir ve onunla övünmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda orduya silah ve cephane bulunması ve yetiştirilmesi en önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. Batı cephesinin top ve cephane ihtiyacının bir kısmı Erzurum'dan develerle, Diyarbakır ve Sivas'tan kağnılarla getirilmiştir. Bu büyük nakliyat aylarca, yıllarca karlı, çamurlu mevsimlerde de büyük zorluklarla askerler tarafından yapılmıştır. Bunlar imalat-ı harbiye atölyelerinde gözden geçirilerek cephelere sevk edilmiştir. Doğu ve Merkez ordusuna bağlı tümenler bu zorlu işi birçok zorluklara katlanarak yerine getirmişlerdir. Fakat ulaştırma için bu kuvvetler yetmemiştir. Özellikle İnebolu yoluyla gelen silah ve cephaneyi cepheye yetiştirme işinde köylü kadınlar görevlendirilmiştir. M. Arif, Anadolu İhtilali, sayfa 49. Bunun nedeni gücü yeten bütün erkeklerin askere alınmış olmasıdır. Menzil kollarındaki köylerde bulunanlar kafileler oluşturarak yüklendikleri yükü 30 kilometre öteye, bazen de günlerce süren bir yolculukla menzillere götürüp yeni kafilelere teslim etmek zorundaydılar. Silah ve mühimmat İstanbul'dan kaçırılarak veya Rusya'dan alınarak Samsun, İnebolu gibi İç Anadolu'ya yol veren limanlara boşaltılıyor, buradan cepheye gönderiliyordu. Bu bakımdan özellikle İnebolu, Kastamonu, Çankırı yöresi kadınlarının oluşturduğu ulaştırma kolları ile ilgili birçok gözlem ve anı vardır. Fakat ulaştırma kolları yalnız bu hatla sınırlı değildi. M. Arif Bey şöyle yazıyor: "Kocalarını, baba ve oğullarını muharebe meydanlarına gönderen Anadolu kadınları, aksakallı dedeleri ve küçük yavrularıyla o büyük nakliyatı üstlenmişler, kanların saplandığı veya kırıldığı yerlerde yüklerini sırtlarında taşıyarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne yetiştirmişlerdir. Bir taraftan yine o Anadolu kadınları, hayvansızlığa ve vasıtasızlığa rağmen bin müşkülat ile tarlasını sürmüş, ekmiş, biçmişler ve mahsulatın %80'ini orduya vermişlerdir." M. Arif, Anadolu İhtilali, sayfa 50. Kadın mücadelesinin önde gelen adlarından Nezihe Muhittin, 1931'de yazdığı Türk Kadını adlı eserinde Kurtuluş Savaşı kadınının tutumunu şöyle özetliyor: "Tarihimizin bu büyük dönüm yerinde benliğini hissetmiş, milliyet ve istiklal duygularında erkek kadar duyarlılık ve şuurla hareket eden Türk kadını erkeklerine, ey erkekler, Türk'ün zulüm gören milliyetini, düşman ayaklarıyla kirlenen aziz topraklarını korurken metin göğüslerinizdeki inanç ile yalnız değilsiniz. Bağrı yaslı genç kızlardan gözleri yaşlı şehit analarına kadar bütün Türk kadını sizinle beraberdir," diye haykırıyordu. Gerçekte büyük milli harekette ergenlik çağına giren Türk kadını savaşta ve zaferde erkekten bir an ayrı kalmadı ve payına düşeni yaptı. Aynı alanda aydın Türk kadını aziz köy kadını ile beraber çalıştı. Biri lisanı ile cesaret veren söylevler söyledi, öbürü elleri ve sırtı ile cephane taşıdı. Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş, Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 114. Tarihçi Enver Behna Şapolyo da o yıllarda ulaşım kollarında görev almıştır. Kendisi şöyle anlatıyor: bana bir milli görev verilmişti. O da Kanı Komutanlığı'ydı. Kanılar vilayet vilayet nöbete gelirler ve ödevlerini tamamladıktan sonra yurtlarına dönerlerdi. Kanılar iki tekerlekli basit şekilde yapılmış yük arabalarıydı. Bunları öküzler veya mandalar çekerlerdi. Onların hep beraber çıkardıkları inilti ta uzak yerlerden işitilirdi. Bana her seferinde 40 kanı verilirdi. Kanıcıların çoğu kadın olurdu. Çünkü delikanlılar cephedeydi. Çok kere benim kanıcılarımın 30'u kadın, 8'i çocuk, ikisi de 60 yaşından yukarı aksakallı ihtiyar olurdu. Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Üç Kılıç, Türk Kültürü, Sayı 37, Kasım 1965, Sayfa 84'ten. Alpteki Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşımızın Mali Kaynakları, Sayfa 399. Abdülahat Nuri, 2 Temmuz 1921 tarihini taşıyan bir manzumesinde bir Anadolu köylü kadınının ağzından göreve çağrıldığında hemen istekle nasıl koştuklarını anlatırken şunları yazıyor. Sırtımda yavrumun yavrusu yetim. Önümde arabam, gah dedim gittim. Tam 8 günde işbaşı ettim. Geriye döndüm. Ölmüş keziban durmuş. Abdülahat Nuri, Ana Duygusu. Açık Söz, Sayı 225, 4-7-1921, Sayfa 2. O günlerde Kastamonu basınında yayımlanan şiirlerden birinde kondüktör Rıza imzasıyla kadınların kahramanlıkları şu dizelerle anlatılıyor. Kadınlar da erzak, fişek taşıdı. Yatakları toprak idi, taş idi. Yedikleri tuzsuz, yağsız aş idi. Beşikleri sırtında birer kahraman. Nurettin Peker, İstiklal Savaşı, Sayfa 377. 2. Ali Fuat Paşa, Soylu ve Yüce Manzara. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy, Yunanlılar üzerine 1920 Ekim'inde düzenlediği Gediz saldırısını hikaye ettikten sonra, kanı kollarındaki kadınların fedakarlığını şöyle anlatmaktadır. Cephane kollarını ayinin vasıtaları teşkil etmişti. Bunlar esas itibariyle kanılardır. Kanıların ekserisi köy kadınları ve 10-15 yaşlarındaki çocuklar tarafından idare olunuyordu. Bu hakikaten asil ve ulvi bir manzaraydı. Uzun yürüyüşlerde gece ayaz, kar ve yağmur altında meşakkat ve acının en fazlasını çekmiş olan bu aziz vatandaşlarımız köylülerdi. Bunların içerisinde şiddetli soğuktan yolda ölenler de olmuştu. Kütahya ve Gediz arasında yapılan yürüyüş ve hareketlerde kıtalarımızın ve muharebenin hayat kaynağı olan erzak ve cephaneyi hep bu aziz vatandaşlarımız taşımışlardı. Bütün meşakkat ve acılara rağmen yüzlerinde bir ekşitme ve fütur görülmemişti. Hiç unutmam, yine böyle bir yürüyüş esnasında idi. Dondurucu bir soğuk vardı. Kanlısının başında duran ihtiyar bir nineye yaklaşmış ve sormuştum. Nine, üşümüyor musun? Şu cevabı vermişti. Hayır oğul, üşümüyorum. Düşman topraklarımıza bastığı günden beri içim yanıyor. Bu kahraman Türk anasının elini öperken göz pınarlarımda yaşlar tanelenmişti. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Sayfa 503. 3. Kazım Özalp, Kucaklarında Küçük Çocuklarla. Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp, kıyılara çıkarılan silah ve cephanenin cepheye getirilmesi milletin ve bilhassa Anadolu kadınlarının başkaca bir fedakarlık eseridir. Bunlar hakkında birçok yazılar yazılmıştır. Ancak bu hizmet ne kadar takdir edilirse edilsin yine azdır demektedir. Kazım Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, Cilt 1, Sayfa 218. O, Sakarya Savaşı'nı anlatırken de şöyle yazıyor. Anadolu halkı bir yönden zafer şenlikleri yaparken diğer yönden de cephelere yardım için bütün güçlerini kullanıyorlardı. Düşmanı takip edecek ordunun erzak ve cephane kollarına katılmak için günlerce uzak mesafelerden yola çıkan kanı arabaları, ayakları çıplak, kucaklarında küçük çocukları bulunan Türk kadınları ve genç kızlar tarafından cephelere getiriliyorlardı. Sahillere çıkarılan silah ve cephanenin cepheye getirilmesi ise milletin ve bilhassa Anadolu kadınlarının başkaca bir fedakarlık eseridir. Kazım Özalp, Milli Mücadele, Sayfa 216-218. 4. Yeter ki yurdumuz kurtulsun. Savaşçıların günlük cephane ve yiyecek ihtiyacının Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında Temmuz 1921'de nasıl günlük ve acil bir ihtiyaç olduğunu, dolayısıyla neden kadınların bu işte çalıştırıldığını Cevdet Kerim İncedayı şöyle anlatıyor. En büyük müşkülat, muharebe vasıtalarının ikmalinde erzak ve cephane kollarının teşkilindeydi. Bunların her ikisi de noksandı. Halbuki sevk ve idare yüksek makamının kararlarını başarıyla tatbik için bu iki unsur çok önemlidir. Muharebe vaziyetini o zamanki vasıtalara göre tanzimden başka çare yoktu. Çünkü o vasıtaları o gün içeriden tamamlamak mümkün değildi. Kollara gelince, bunları tamamlamak da zaman meselesiydi. Düşman daha evvel taarruz ediverirse diye boş durmaktansa o zaman şöyle bir tedbir yapıldı. Her fırka mıntıkasındaki halk, vasıtalarını tespit ve teşkil edecek ve icabında bunları celp ederek iş görecekti. Tabii ki en çok inzibat ve intizam altında bulunması icap eden bir teşkilat sorunu olarak böyle yapılacaktı. Cephanenin lüzumlu olan bir yere bir dakika geç kalması bazen bir muharebeyi kaybettirir. Askerin bir gece aç kalması ertesi günkü muharebede o kıtanın kıymetini derhal eksiltir. Fakat bizim için Kütahya-Eskişehir Muharebesi'nde kollarımızı bu tarzda teşkile zaruret vardı. Çünkü düşman ikmale meydan bırakmamış ve bizi arzu etmediğimiz bir zamanda muharebeye kabule mecbur kılmıştı. Bunun için çok fedakarca hizmet edenler oldu. O zaman bendeniz 7. Fırka Erkan-ı Harbi'ndeydim. Fırkamız Alanyunt'taki köylerdeydi. Bize ayrılan mıntıkada 300 kan arabası tespit ettik ve bunları muharebe esnasında derhal tanzim edebilmek için bir deneme daveti yaptık. 250 araba tebligatın yapılmasından 24 saat içinde bütünüyle geldi. Kolları teşkil ettik. Başlarına er, küçük sabit ve zabitelerini tayin ederek tanzim ettik. Bazılarının öküzleri olmadığından arabalara ineklerini koşmuşlardı. Bunların bir kısmı ihtiyar olmak üzere büyük kısmı kadın ve çocuklardı. Alayunt düzlüğünde toplanan bu kafileyi fırka kumandanı teftiş ederken, Türk tevekkül ve itaati, askeri celadet ve ululuğu ile uzun övendirileri ellerinde sevgili öküzlerinin başında duran bu kadınlara erkeklerin niçin gelmediğini sordu ve bu zahmetli işte çok yorulacaklarını hatta tahammül edemeyerek bizi de zarara sokacaklarını söyledi. Bu muhterem analar ve hemşireler şu cevabı verdiler. Erkeklerimiz hizmettedir, emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi? Tek yurdumuz kurtulsun da biz yorulalım, ölelim dediler. Halbuki bunların epeyse harabelerinde kimsesiz çocuklarını komşusuna terk etmişlerdi. Nitekim muharebe başladı ve bir kısmı Sakarya'ya kadar ordu ile hareket etti. Hatta içlerinde doğuranlar oldu. Tabii bunları sıhhiye bölüklerimizde en iyi bir şekilde koruduk. Bu aziz memleket analarını burada hürmetle yad ederim. Esasen Türk'ün bütün tarihinde erkeğin yanında kadının da bir hizmet ve övünç payı vardır. Cephede bu gayret devam ederken gerilerde İnebolu-Ankara yollarında da bu halk sırtında cephane taşımıştı. İşte bizi bütün cihan husumetinin etrafımıza gerdiği ateş çemberi içinden muzaffer ve mağrur çıkaran milletin bu azmi, bu birliği ve bu fedakarlığı idi. Cevdet Kerim İncedayı, Türk İstiklal Mücadelesi Konferansları, sayfa 134. 5. Mazhar Müfit Bey'in tanıklığı. O dönemde Hakkari mebusu olan Mazhar Müfit Kansu tanık olduğu bir olayı şöyle anlatıyor. Ben Büyük Millet Meclisi tarafından memuren Kayseri'deyken Sakarya Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa'dan aldığım bir telgrafta oradaki cephanenin her türlü vesayet ve çareye tevessül ile Ulukışlı'ya gönderilmesi önemli bildiriliyordu. Hakikaten büyük vatanseverlik gösteren muhterem Kayserililer binek arabalarını bile verdiler. Cephaneyi sevk ettik. Bu kafilenin başına silahlı ve kadınlardan mürekkep bir müfreze koyduk. Çünkü herkes asker, herkes Sakarya Savaşı'ndaydı. Bu kafile Niğde'ye yakın bir mahalde geceyi geçirmek üzere istirahat ederken silahları ve cephaneyi zapt için eşkıyanın taarruzuna uğramış. Ve fakat kadın müfrezesinin mukavemeti müsaademesi üzerine eşkıya firara mecbur olmuştur. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, cilt 2, sayfa 583. Özellikle Sakarya Savaşı'ndan sonra tekalif-i milliye, milli yükümlülük emirleri çıkmaya başlayınca, Ankara hükümeti son hızla düşmana son darbeyi vurmak için geceli gündüzü çalışmaya başlamıştır. Savaşı kazanabilmek için ordunun eğitimi kadar cephanesi, erzakı, giyeceği de olmalıydı. Bunları sağlamak için milli yükümlülük emirlerinin 5 numaralısı çıkarıldı. Buna göre ellerinde taşıt aracı veya yük hayvanı bulunanlar ayda bir kez ve 100 kilometreyi geçmemek üzere orduya ait malzemeleri taşımakla ödevlendiriliyordu. Bu yükümlülük ayda bir kez de sınırlandırılıyordu çünkü bu görevi yerine getiren bir kişinin menzile gidip gelişi bir haftadan az sürmüyordu. Herkes aynı anda ve her gün taşıma yapsaydı köylerde üretim dururdu. Oysa üretimin ve köydeki hayatın da sürmesi ordunun zaferi için şarttı. Kanlı kollarıyla ilgili anıların çoğu bu nedenle Sakarya Savaşı'ndan sonraki Eylül 1921-Ağustos 1922 tarihlerinde geçmiştir. 6. Damar Arıkoğlu. Görenleri ağlatan manzaralar. Kanlı kollarını 1. Mecliste Adana mebusu olan Damar Arıkoğlu anlatıyor. Rusların getirdiği silah ve cephane imdadımıza yetişti. Başlarında yaşlı bir erkek olduğu halde kanlı arabalarını süren kadınlarımız bu silahları gece gündüz demediler ve 4 günde cepheye yetiştirdiler. Kanlı arabaları kafilesi bir alemdi. Arabalar hazin hazin sesler çıkarıyor, üzerinde bir köylü kadın taşıdığı emaneti muhafaza etmek için yorganını cephanenin ve tüfeğin üzerine örtmüş, dikkatle rutubetten sakınıyor, mesesi elinde yoluna devam ediyordu. Mese sırık. Arkası önü görünmeyen bu kafile günlerce devam etti. Birçoklarımızı bu ulvi manzaranın dikkate getirip gözyaşları döktürdüğü bir hakikattir. Manzara çok ulvi olmakla beraber çok da hazindi. Başımıza büyük felaket gelmişti. Milletçe bunun altından kalkmaya can havliyle uğraşıyorduk. Düşmanlarımız ise çok kavi ve zalim idi. Ulus meydanına dikilen Atatürk'ün at üzerindeki heybetli abidesinin etrafında sırtında top mermisi taşıyan bir köylü kadının heykeli ne bir masal ne de bir efsanedir. Hakikatin ta kendisidir. O günlerin kara ve mazlum zamanında yaşayan her fert bunun ne demek olduğunu bilir. Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, sayfa 247. 7. Açık Sözcü Hüsnü, Her Günkü İşlerden. Kastamonu'da gazetecilik yapan Açık Sözcü Hüsnü, sırtında cephane taşımanın bugün kutsandığını ama o tarihlerde her günkü işlerden olduğunu yazarak, iş görebilecek yaştakiler cephedeydi. Köy ihtiyarları ve kadınları ki nakil işlerini onlar yapıyorlardı, her gün, her saat 200 kanlılık, 200-300 hayvanlık bir kafilenin Ankara'ya doğru geçtiğini görüyorduk ve bu hayvanları kanlılara sevk edenlerin çoğu kadınlardı. Cephede harp eden erkeğine köylü kadını erzakını ve cephanesini icabına göre sırtı ile götürüyordu, diyor. Açık Sözcü Hüsnü, İstiklal Harbi'nde Kastamonu, sayfa 32. 8. Mustafa Necati, Kartaca Kadınları Gibi. Saruhan, Manisa mebusu ve Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi Mustafa Necati de Ilgaz'dan Kastamonu'ya gelirken yollarda rastladıklarını şöyle anlatıyor. Baştan başa fazilet yatağı olan Anadolu'nun bu temiz kalpli evlatlarını yetiştiren annelerin, kanı arabalarının kenarlarında günlerce yürüyerek elindeki uzun sopasıyla öküzlerini dürterek cepheye doğru sürekli gittiklerini görmekle bu milletin nasıl bir ruhu olduğunu anlarsınız. 70 yaşındaki ninelerden dul kalmış 25'lik tazelere varıncaya kadar cepheye erzak, cephane taşıyan hep bu anneler, anne namzetleri olmuştur. Birçoklarıyla görüşme fırsatı bulduğum bu annelerin hem bir kısmı şehit olanların anneleri, bir kısmı da cephede çatışan askerlerin valideleri, kız kardeşleri, eşleridir. Arkalarında yavrularını taşıyanlara her zaman rastlarsınız. Onlar günlerce bir kutsal amaç uğrunda kışın dondurucu soğuklarına karşı yürürler. Son günlerde yılın ayaklarıyla karları çiğneyerek gidenlere çok rastladım. Çocuğunu askere gönderen, aşarını vergisini her zaman veren bu zavallı anneler, nihayet kanı arabalarını tekalifi milliyeye vermişler, arabaları ile birlikte gittiler ve gidiyorlar. Onların alın terlerinden biriken paralarla yaşayan aydınlar ise, bu mütevekkil ve fedakar halkın gayret ve hizmetini ölçtüğüm zaman utanmamak, kızarmamak elde değil. Gönül istiyor ki, bu memleketin bütün dinç ve genç evladı bu anneler kadar inançlı ve fedakar olsun. Tülay Alimbara'nın Mustafa Necati'nin Söyledikleri adlı yayımlanmamış çalışmasının 135. sayfasından aktaran Erol Mütercimler. Onlar bizim için öldüler. Bu vatan böyle kurtuldu. 4. basım, sayfa 211. Yazının ilk yayımı Hakimiyet-i Milliye, 14-12-1921. Mustafa Necati, Çankırı yöresinde rastladıkları bir kanı kolunu anlatırken, kadınların özverisini, eski çağda Roma ordularıyla yaptıkları savaşlarda Kartaca kadınlarının efsaneleşmiş rollerine benzetiyor. Bir gün evvel yağan karların doldurduğu uzun yollardan gelen mahkememiz müfrezesiyle Çerkeş önlerinde kanılarla cephane taşıyan bir kadın kafilesine rast gelmişti. Beyaz bir geceyi andıran bir gündü. Güneş bulutlara girmiş, tabiat kefenlenmişti. Mücessem bir hüzün halinde kalplere damlayan umumi sükutu ihlal eden hiçbir ses yoktu. Ancak kanıların ruhları ürperten ve sükutu besleyen gıcırtıları derinden derine etrafı geziniyordu. Bu seslerinde öyle bir esrar saklı ki, sanki bütün mustarip ruhlar tekmil iniltisini bu sese vermişler ve sanki bütün mütevekkil fikirler azma dönüşen bu tevekkülünü bu ağır yürüyüşe terk etmişler. Bu kafileye yaklaştıkça bazen bu uzun sükutu yırtan bir kadın sesi yahut bir çocuk feryadı yükseliyordu. Kafileye yaklaştık ve selamlaştık. Biz soğuktan yamçılar altında bile titrerken tek yorganını da arabaya örten bir ninenin çıplak ayaklarla çiğnediğini görünce içimden takdirle karışık bir merhamet sızladı. Arkasına sardığı peştemalı içinde ara sıra hıçkıran bir çocuğun üzerine bile örtmeden yorganının niçin arabaya serdiğini sormak fikrini duydum. ''Üşümez misin sen nine? Bak çocuk donacak, yorganı örsene.'' diye arabanın üstünü işaret ettim. Bu sözü garip bir tarzda karşıladı. Sormaya değer bir şey addetmiyordu galiba. Benim cevap beklediğimi anlayınca mukaddes bir şeye yüzünü döndürür gibi kanıya doğru koştu. ''Kar sepeliyor, millet malıdır, nem kapmasın evladım.'' dedi ve yorganın uçlarını iyice gerdi. Kar sepelemeye başlamıştı. O zaman anladım ki cephaneleri ıslatmamak için bu fedakarlığı yapıyor. O zaman deminki merhametimden utandım bile. Aman ya Rabbi, fedakarlığını bildirmek bile istemiyor. Bu âli cenaplık karşısında da secde etmeyen ruh ve aşk olur mu? Tarihte böyle basit bir çerçeve içine güç sığabilen bu emsalsiz ve assız fedakarlığın bir eşini meşhur vatansever Kartaca kadınları bile yaratamadılar. Onlar saçlarından orduya halatlar örmüşlerdi. Bunlar hayatlarından cephane veriyorlar. Ey aziz ruhlu, aziz milletim, sen ulu, azimli ve ulvi ruhlu şehitlerin kemikleri üzerinde düşman tepinmeye başlarken sana düşen vazifeyi beklenilmeyen bir ferakat ve tutkunlukla yapıyorsun. Cesaretin anası saflıktır ve sen melekler kadar safsın. Tanrı seni emellerine çabuk kavuştursun. Hayat, 1926-1927'den aktaran Kaplan ve devamı, sayfa 73. Enver Behnan Şapolyo, İstiklal Savaşı Edebiyatı, Nesirler ve Şiirler, sayfa 168.